Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir derslerimizde Necm suresine başlamıştık. Bugün inşallah 13. ayetten 30. ayete kadar ilahi kelamı, Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Azimüşşan'ı hem tilavet edeceğiz, okuyacağız, hem de manasını anlamaya çalışacağız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم.
Değerli kardeşlerim, Necm suresinin 13. ayetinden 30. ayetine kadar okumuş olduk. Yüce Rabbimiz kelam-ı ilahiyi sürekli okuyan, onun mesajlarıyla hayatını yönlendiren bahtiyar kullarından eylesin. Bir önceki programımızda, dersimizde Necm suresine giriş yapmıştık. Hicretten önce nazil olan Mekki surelerden olduğunu ifade etmiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a nispet ederek söylediği sözlerin kendi hevasından, arzusundan değil, Allah'ın kendisine vahyinin sonucu olduğunu Allah bize burada bildiriyordu. Ve Cebrail ile ilişkisini anlatıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve Cebrail'i ufukta asli suretinde gördüğünü beyan ediyordu. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o Cebrail'i görme noktasını Mekke müşrikleri tartışma konusu yapınca Cenab-ı Hak da şimdi siz onun apaçık gördüğünü tartışıyorsunuz öyle mi? Diyerek bu tartışmanın yersiz olduğunu, anlamsız olduğunu beyan ediyordu. İşte bugün başlayacağımız bölüm de Cebrail ile Hazreti Peygamber'in onu asli suretinde görmesinin iki kez olduğuna işaretle şöyle başlıyor ayet. Estağfirullah. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى Andolsun ki onu yani Cebrail'i asli suretinde diğer bir inişte de Sidretül Münteha'nın yanındayken gördü. Yani Miraç gecesi. Müfessirlerimizin hemen hemen çoğunluğu hatta tamamına yakını bu 13. ayetteki Cebrail'in görülüş sahnesini Miraç'la bağlantılı olduğunu söylerler. Çünkü buradaki ifadeler başka türlü izaha çok müsait değil. İnde sidratil münteha, sidre-i müntehanın yanındayken gördü. Burada tabi sidre-i münteha nedir? Buraya geçmeden önce 1. ayetteki yani 13. ayetteki onu diğer bir inişte de gördü ifadesi üzerinde bir incelik var. Onu ifade edelim. Bazı müfessirlerimiz buna dikkat çekerler. Diğer bir inişte görmek derken de daha çok Cebrail aleyhisselamın Miraç gecesi işte Sidretül Münteha denilen yerin ötesine geçemediğini, buradan bir adım daha atarsam yanarım ifadesini kullandığını bazı müfessirlerimiz naklederler. Ve Hazreti Peygamber'in o Miraç gecesi bilemediğimiz efendim Rabbi ile buluşma sahnesi neticesinde geri dönüşte işte oradan inerken Sidretül Münteha'da gördü o Cebrail'i bir kez de hakiki suretinde denilmiş oluyor. İnişte gördü diye buyurulduğu için de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında makamca ve mevkice Cebrail'den de öte olduğunu burada Cenab-ı Hak bize işaretle beyan ediyor derler. Elbette Habibullah'ın hak katındaki değerini bizler takdir edemeyiz. Onu en iyi elbette alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu bilir. Müminler olarak da bizler böyle bir peygambere ümmet olduğumuz için Allah'a şükrederiz. O Miraç'la ilgili, Miraç'ta yaşananlarla ilgili kitaplarımızda, literatürümüzde çok farklı mevzular var, derin konular var. Orada Rabbi ile mükalemesi, Hazreti Peygamber'in konuşmasının kısmi detaylarına yer verir bazı kitaplarımız. Ancak orada Habib ile Mahbub, sevenle sevilen arasında, davet edenle edilen arasında nasıl sırlar cereyan etti? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o sırların ne kadarını ümmetiyle paylaştı, ne kadarını kendi özünde bıraktı bunu bilmiyoruz. Fakat bu ilgili ayetimizde şunu anlıyoruz ki o Cebrail'i o 600 kanadıyla büyük haşmetiyle o meleği Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin böyle bir iniş yolculuğunda da gördüğünü anlıyoruz. Ve bu görmenin Sidretül Münteha denilen yerde olduğunu. İndeha Cennetül Me've bu Sidretül Münteha da Cennetül Me'va'nın yanında buyuruluyor. Şimdi hem Sidretül Münteha'nın ne olduğunu, alimlerimizin konuyla ilgili görüşlerini hem de Cennetül Me'va denilen yerin, cennetin neresi olduğunu inşallah anlamaya çalışacağız. Sidretül Münteha ile ilgili birçok görüş olmakla birlikte 3 temel görüş üzerinde duruluyor. Birincisi 6. veya 7. kat semada arşın sağ tarafında bulunan bir ağaçtır ki muttakilere vaat edilen cennetin nehirleri onun altından çıkar. Bu da tabii başka ayet ve hadislerden yola çıkarak yapılan bir izah. Bir ağaç, Sidretül Münteha isimli bir ağaç. Aslında Sidra kelimesi Arabistan kirazı diye bilinen bir ağaç türüne verilen bir isim. Münteha da son bulan, nihayet bulan, bir şeyin sonunda olan demek. Nihayet noktasının sidrası, ağacı anlamına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ağaçın yapısıyla ilgili de bilgiler veriyor. Bunun efendim yapraklarının fil kulaklarına benzediğini beyan ediyor. Mesela İmam Müslim'in hadis kitabında böyle bir rivayet var. Efendimiz buyuruyor ki öyle bir ağaç ki bir süvari, bir binici onun bir dalının gölgesinde 70 sene yol alır yine de bitiremez. Yani ucu bucağı olmayan, adeta nihayetsiz diyelim, böyle bir her tarafı kuşatmış bir ağaç. Bir böyle bir izah var Sidretül Münteha. İşte bu ağacın bulunduğu yerde Cebrail'i gördü demiş oluyor ayet-i kerime. Yine Sidretül Münteha en son hayret manasını da ifade eder. Yani akılların daha fazla hayret tasavvur edilemeyecek derecede hayrette kaldıkları bir makamda Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onu gördüğünü, yani şöyle diyelim, beşerin ilminin ulaşabileceği nihai noktalarda artık belki öyle ifade edilebilir ki bir beşer oraya ulaşamaz. Yani beşerin ilmi oraya ulaşamaz. O sınırların ötesinde diyelim. O sınırların ötesinde hayret edilecek bir noktada, hayret edilecek bir noktada, nihayetsiz bir hayreti düşülecek bir noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Ama Efendimiz kendini kaybetmedi onu görürken. Bir başka görüş ise Necm suresinin yine 42. ayetinde elbette son varış yeri Rabbinin huzuru olacaktır ayeti söz konusu edilerek bazı müfessirler burada müntehadan maksat Allah'tır derler. Yani adeta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onu bir de orada gördü. Bu manayı veren müfessirler de var. Fakat bütün bunlar şunu gösteriyor bize. Şu anki bilgimizle ulaşamayacağımız farklı bir alemde, farklı bir şekilde Cebrail'i asli suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü denilmiş oluyor. Ve bu Sidretül Münteha şayet ağaçsa, bu ki hadisler ağaç olduğunu ifade ediyorlar. Fakat bildiğimiz bir ağaç değil, öyle anlaşılıyor. Madem ki bir dalının gölgesinde 70 sene gidilse gölgesi bitmiyor. Bu bütün gözün gördüğü her yeri kuşatan bir büyüklükte bir farklı bir ağaç türü diyelim. Ancak bu şekilde ifade ediliyor veya ağaca benzeyen bir varlık tarzında orada görüyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve bu Sidretül Münteha'nın da Cenab-ı Hak buyuruyor ki indeha cennetül me'va, onun hemen yanı başında da cennetül me'va var. Me'va cenneti. Me'va kelimesi aslında sığınılan cennet. Bir adeta yuva edinilen cennet manalarına geliyor. Burası muttakilerin ve şehitlerin varacakları cennettir diye müfessirlerimizin izahları var. Yani demek ki cennetin bulunduğu yerde bir bu ağaç. Orada görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi? Cebrail'i. İz yağşe sidrate ma yağşe. O an sidreyi bürüyen bürüyordu. Mana böyle. Onu bir şey bürüyordu. O sidre dediğimiz o görkemli, uçsuz bucaksız adeta o ağaca benzer varlığı bir bürüyen bir şey bürüyordu. Acaba ne bürüyordu onu, kaplıyordu. Efendimiz yine aleyhissalatü vesselam buyurur ki melek beni miraca çıkardı derken sidreye ulaştım. Onun sidre olduğunu, yaprağını ve meyvesini tanıyordum. Az sonra onu Allah'ın emrinden bürüyen bürüyünce ani bir değişikliğe uğrayıp hiç kimsenin tavsif edemeyeceği, yani anlatamayacağı bir hale geldi ki o hali ben de anlatamam. Demek ki o ağacı bir şey bürüyor. Cenab-ı Hak da burada zaten bürüyen bürüdüğü zaman diyor. Ne bürüdü acaba onu? Kimi alimler derler ki onu alemlerin Rabbinin nuru, bir tecelli oluyor, bir ilahi nur bürüyordu. O da nurlandıkça nurlanıyordu. Yine Müslim hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta altından kelebekler onu bürümüştü diyor. Bir şekilde farklı bir hal oluyor. Elbette aziz dostlar, Miraç gecesi Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çok büyük ayetlerin gösterileceğini Efendimiz'e, nice nice büyük Allah'ın varlığına, yüceliğine delalet eden ayetler gösterileceğini Rabbimiz bize haber veriyordu İsra suresinde. O gece çok şaşılacak haller, hayrette kalınacak haller gördü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Fakat bütün bu haller gösterilirken ona, gecenin çok az bir kısmında, dünya saatiyle belki ona bir saat bile verilemiyor. Fakat nihayetsiz manzaralar seyrettiriliyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Ve çok hayretamiz, insanı şaşkına düşüren ve aklını başından alan manzaralar olmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o dirayetini asla kaybetmiyor. İşte şu 17. ayet, okuyacağımız 17. ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o gece gördükleri karşısında şaşkına dönmediğini ifade ediyor. مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Peygamber bunları görürken gözleri ne kaydı ne de sınırı açtı. Yani neyi görmesi gerekiyorsa onu gördü. Adeta efendim gözleri kamaşmadı, gözleri kaymadı, hedefinden şaşmadı. Bazı alimlerimiz, özellikle marifet ilminden de nasip almış alimlerimiz, burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kendisine davetine kilitlenmişti ve dolayısıyla yolda gördüğü hiçbir manzara onu o esas hedefinden kaydırmadı, saptırmadı. O hedefe doğru kilitlendi. Ve şöyle ifade ederler, insan da maksadına, hedefine, ilahi rızayı elde etme niyetine öyle sadık olmalı ki yolda gördüğü nice nice keşifler, kerametler, harikulade haller onu yolundan alıkoymamalı. Şöyle de ifade edilir, yolda önünüze Hızır da çıksa gideceğiniz hedeften sizi alıkoymamalı. Onunla meşgul olurken meşgul olmanız gereken Allah'ın rızasını tahsil etme gayretinizden asla geri kalmamalısınız diye de tavsiye ederler. مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Evet, göz herhangi bir şekilde hedefinden şaşmadı, hududu da aşmadı buyuruyor ayet-i kerimede. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Andolsun ki o Rabbinin varlığını ve sonsuz kudretini gösteren en büyük delillerinden bir kısmını gördü. Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o ayetleri göstermek için Cenab-ı Hak ona böyle bir davetiye çıkarmış ve Miraç'la şereflendirmişti. Ne gördü Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece? Bununla ilgili de yine müfessirlerimizin farklı yorumları var. Bazıları der ki o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalp gözüyle Allah-u Teala'yı görmüştür derler. Evet, bu görüşü seslendiren alimlerimiz var. Aslında tabii bu ayet-i kerime doğrudan buna işaret etmiyor. Allah'ı gördü demiyor. Rabbinin ayetlerinden, hem de büyük ayetlerinden bir kısmını gördü diyor. Ayetlerini gördü, Rabbini gördü buyurulmuyor. Peki bu yorumu nasıl yapıyorlar? Bazı hadisler var konuyla ilgili. İşte Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde mesela ben yüce Rabbimi gördüm buyuruluyor. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Hiçbir göz onu idrak edemez, göremez, kuşatamaz. O bütün gözleri kuşatır ayetinden yola çıkan alimler de, bu görmeyi kabul edenler varsa bunların içinde, onlar bunu şöyle yorumluyorlar işte. Hazreti Peygamber baş gözüyle değil kalp gözüyle Allah'ı gördü diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yine Müslim hadisi bu. Rabbini gördün mü diye soruyorlar. Cevaben Efendimiz de bir nur gördüm buyuruyor. Bazıları bu hadisi şöyle de yorumlarlar. O bir nurdu, nasıl görebilirim tarzında da yorumlarlar. Ve bu çeşit, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini gördüğüne dair rivayetler, görüşler, evet, kitaplarımızda var. Ve buradan çıkan sonuca göre bazı alimlerimiz derler ki bu imkansız bir şey değildir. Cenab-ı Hak, evet, Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam Allah'ım bana zatını göster sana bakayım dediği zaman sen beni asla göremezsin buyurdu. O dünyada bir haldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak adeta miraca farklı bir aleme çıkardı. Farklı bir alemde farklı bir şartlar söz konusu. Dolayısıyla orada cemalini Habibine göstermiş olabilir. Bu mümkündür derler alimlerimiz. Bunu inkar etmenin bir anlamı yoktur tarzında efendim açıklamalarda bulunurlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh bu görüşe karşı, Efendimizin zevce-i muhteremeleri annemiz, Hazreti Ayşe annemiz bir defasında Mesluk anlatıyor. Hazreti Ayşe annemize, ey annemiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı gördü mü diye sorunca o, senin bu sorun tüylerimi ürpertti diye cevap verdi. Şu üç şeyi iddia edenin yalan söylemiş olduğunu nasıl unutursunuz? İlk olarak Hazreti Peygamber'in Allah'ı görmediğini söyleyip şu ayetleri okumuştur. Gözler onu görmez. Allah bir insanla konuşmaz. Ancak vahiy ile yahut perde arkasından veya bir elçisini gönderip dilediğine vahyeder. Daha sonra şöyle dedi. Resulullah Cibril'i iki kez asıl suretinde gördü. O Cebrail'i gökle yer arasını doldurmuş halde refreften bir elbise içerisinde görmüştür. Yani farklı bilmediğimiz bir elbise türü. Yine o Cebrail'i asli suretinde 600 kanadıyla birlikte görmüştür. Yani Hazreti Peygamber'in gördüğü Cebrail'dir, asli suretindedir. Yoksa o bizzat Rabbini görmemiştir der. Kim? Hazreti Ayşe annemiz. Bu da bir görüş. Bazı alimler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada neler gördüğünü, yani bu ayetin tefsirinde, Necm suresi 18. ayetin tefsirinde şu hususları beyan ederler, açıklarlar. Bu Resulullah'ın gördüğünü beyan ettiği ya da beyan edilen ayetler İsra ve Miraç gecesi gidişte ve dönüşte gördüğü harikulade şeylerdir derler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine o geceyi anlatırken bir defasında buyurur ki, o gece göğe yükseltildim. Öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum. Yani o ilahi takdirleri yazan, kaza ve kaderleri yazan meleklerin kalem seslerini işitiyordum. Yine o gece işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cennet ve cehennem gösterilir. Ve cehennemlik olan kimselerin bazı hallerine Efendimiz orada muttali olur. İşte mesela bir topluluğa uğrar ve onların dudaklarının deve dudağı gibi olduğunu görür. Bir takım vazifeli memurlar da onların dudaklarını kesip ağızlarına taş koymaktadırlar. Peygamberimiz, ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sorunca, Cebrail bunlar yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir cevabını verir. Yine Efendimiz bir başka topluluğa rastlar. Onlar da bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalamaktadırlar. Cebrail bunlar kimlerdir diye sorunca, Cebrail bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır cevabını verir. İşte faiz yiyenleri başka şekilde görür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim zina edenleri farklı şekilde görür. İşte bazı alimler derler ki burada Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördüğü ifadesi bu hadiselere işaret eder denir. Belki efendim bu görüşlerin her birinin mutlaka çok büyük değeri var. Fakat şunu söylemek daha doğru olabilir. Yüce Rabbimiz bir şeye çok büyük ayetler, deliller, işaretler buyurduysa hakikaten bizim kolaylıkla kavrayamayacağımız harikulade manzaralar demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilmiş. İşte o manzaralar gösterildiği gece o inişte, o Miraç'tan geri dönüşte Cebrail'i bir kez daha gördü buyuruyor alemlerin Rabbi Celle Celaluhu. Şimdi bu adeta parantez içi verilen bu genel bilgilerden sonra, Miraç bilgilerinden sonra Hazreti Peygamber'in Cebrail'i gördüğünü beyan eden bu bilgilerden sonra Cenab-ı Hak şimdi Mekke müşriklerine yönelik bir hitapta bulunuyor. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَةَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى Peki gördünüz mü o Lat'ı ve Uzza'yı ve diğer üçüncüsü Menat'ı? Bunlar put adları. Lat, Menat, Uzza. Daha çok dişil adlar, isimler. Bu putlar hakkında tefsirlerimizde kısa malumat var. Onları da kısa kısa sizlerle paylaşalım. Lat adlı put Taif'te bulunuyordu. Bir kısım alimlere göre bu putların hepsi Kabe'deydi. Ama daha çok kabul gören bunların ayrı ayrı yerlerde olan putlar olduğu. Lat adlı put Taif'te bulunuyordu. Beni Sakife kabilesi ona o kadar bağlıydı ki Ebrehe Kabe'yi yıkmak için geldiğinde kendileri de diğer Araplar gibi Kabe'nin Allah'ın evi olduğuna inanmalarına rağmen Lat isimli puta dokunmasın diye Ebrehe'nin ordusuna rehberlik yaparak Kabe'ye kadar gelmelerini sağlamışlardır. Yani adeta bizimkine dokunma ama Kabe'yi yıkacaksan yık gibi böyle bir casusluk faaliyeti yapmışlar. Lat'ın anlamı hakkında alimler arasında ihtilaf vardır. Ne demek yani bu Lat? İbn-i Cerir et-Taberi, Lat'ın Allah kelimesinin tesniye şeklindeki kullanımı olduğunu öne sürer. Yani Arapçada kelimeler müzekker ve müennes, yani erkek ve dişil diye ayrılır. Nitekim Fransızca'da da benzer tarzda bir ayrım vardır. Kimi dillerde bu şekildedir. Bu diyorlar Lat ismi diyor İbn-i Cerir, Allah ismi şerifinin adeta dişilidir. Bu anlama gelen bir kelime. Niye bunu verdiler? Daha çok melekleri Allah'ın kızları olarak biliyorlardı Mekke müşrikleri. Onun kızları gibi görüyorlardı ve bir takım putları aracı yapmak için de işte böylesi isimlendirmelerle güya Allah'a karşı kendilerine şefaatçi olacaktı bu putlar. Bu ismi bu şekilde vermişler, müennes olarak vermişler. İmam Zemahşeri ise bu kelimeyi daha farklı bir şekilde izah eder. Bir şeye karşı yönelmek anlamına gelir der. Müşrikler ona yönelip önünde eğildikleri için, etrafında tavaf ettikleri için bu isim ona verilmiştir derler. Efendim bir başka rivayete göre Lat Taif yolu üzerinde tepede oturan bir şahsın adıdır esasen. Hacca gidenler, işte hac için yola çıkanlara bu zat bir takım efendim ikramlarda bulunur. İşte arpayı ezip şeker ve suyla karıştırarak ikram eder. Öldükten sonra bulunduğu tepe üzerine bu zatın putunu dikmişler ve ona zamanla tapınmaya başlamışlardır. Şimdi bazen deniyor ki hakikaten bir salih insan, güzel insan, bunun hatırası kaybolup gitmesin diye ona bir suret, bir put yapıyorlar. Zaman içerisinde nesiller ilerledikçe o putun önünde secdeye varmaya başlıyorlar. Bugün dahi böyle değil mi? Modern dünyada, çağdaş dünyada bile bakıyorsunuz bir takım putların önünde çocukları secdeye vardıran muallimler var. Yani putçuluk demek ki insanın geninde diyelim ya da böyle bir hevasının, arzularının altyapısında böyle bir düşünce var. Putlaştırmak, onun önünde eğilmek. Lat da böylesi bir herkesin sevdiği bir zat olabilir. Onun ismini yaşatmak adına böyle bir putunu yapmış olabilirler. Bu da bir izah. Uzza ise işte orada üç putun ismi geçiyordu. Lat, Uzza ve Menat. Uzza Kureyşlilerin bir tanrıçasıydı. Mekke ile Taif arasında Nahle Vadisi'nde Hurad adlı bir mevkide bulunuyordu. Haşim oğullarının müttefiki Şeyban oğulları bu putun bakıcılarıydılar. Kureyş'in diğer kabileleri de bu puta tapar, kurban keser ve hediyeler takdim ederlerdi. Kabe'de yaptıkları gibi onun bulunduğu mevkide de kurban keserler ve onu putların en büyüğü, en izzetlisi kabul ederlerdi. Menat isimli put ise Mekke ve Medine arasında Kızıldeniz sahilinde Kudeyt adlı bir mevkide bulunuyordu. Özellikle Huza'a, Evs ve Hazreç kabileleri ona taparlardı. Menat'ı tavaf ederler, ona hediyeler verirler ve kurban keserlerdi. Hac döneminde Beytullah'ı tavaf ettikten, Arafat ve Mina'ya gidildikten sonra bu Menat isimli put ziyaret edilirdi. Öyle ki lebbeyk lebbeyk sedaları yayılırdı etrafa. Ayrıca Beytullah'ı tavaf ettikten sonra Menat'a hac niyetiyle gidecek olanlar Safa ve Merve arasında sa'y etmezlerdi. Bu o dönemin demek ki böyle bir ibadet ritüeli halinde yapılıyor. Cenab-ı Hak ne dersiniz diyor, bu putlar ne işe yarar? Yani bir tarafta bakınız Allah'tan böyle vahiy ile sizin yanınıza gelip hakikatleri ifade eden bir peygamber var. Şimdi bir de sizin böyle kendi ellerinizle yaptığınız bu taşlara tapınmanız var. Söyleyin bakalım, görüşünüz nedir? Anlamında bir soru bu. Efara eytumul Lat vel Uzza ve Menat es-salisetel ukhra. Şimdi bunun hakkında görüşünüz nedir? Nasıl görüyorsunuz şimdi bu durumu? اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى. Demek erkek çocuklar sizin, dişiler de Allah'ın, öyle mi? Yani bu putlarla ilgili bu soru soruluyor yine Mekke müşriklerine. Diyor ki siz kız çocuklarına haz etmiyorsunuz. Erkek çocuk olunca seviniyorsunuz. Kız çocuk olunca yüzünüz kapkara kesiliyor. Ama güya Allah'a aracı diye adlandırdığınız putlara dişilik vasfı veriyorsunuz. Bu isimlerle isimlendiriyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Erkekler sizin, kızlar Allah'ın. Yani sizin anlayışınıza göre Cenab-ı Hak erkeği kadından üstün tutuyor diye bir durum söz konusu değil. Ama siz kendi anlayışınıza göre daha düşük bir varlık gibi gördüğünüz kızları Allah'a nispet ediyorsunuz. Kendinizi erkeklere bırakıyorsunuz, öyle mi? Tilke izen kısmetun dıza. Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Yani sizin görüşünüze göre siz halbuki Allah'a daha iyisini nispet etmelisiniz. Kendinize diğerini almalısınız. Bu nasıl iş diye adeta Rabbimiz soruyor. İn hiye illa esma'un semmeytumuha entum ve aba'ukum ma enzelallahu biha min sultan. İn yettebi'une illa zanne ve ma tehvel enfus. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى. Aslında bu putlar sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden, gerçekliği olmayan lafızlardan ibaret. Ağzınızda bir söz, isimlendirmekten ibaret. Yoksa bunların bir ilah olacak tarafları yok. Allah onların ilahlığı hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Dolayısıyla bunlara tapanlar başka şeye değil, sadece kuruntuya ve nefislerinin arzularına uymuş oluyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından doğru yol rehberi olan Kur'an ve Peygamber de gelmiş bulunmaktadır. Evet, ayet biraz uzunca. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bunlar Lat, Menat, Uzza diye sizin kuru kuruya vermiş olduğunuz bir takım isimlerden ibaret. Yoksa bunların bir hakikatleri yok. Bunların bir ilahlık payeleri yok. Bunların bir şefaatçi olacak tarafları yok. Allah onların böyle olacaklarına dair bir delil indirmemiş ki. Öyleyse sizin tabi olduğunuz kendi kanaatleriniz, zanlarınız, kuruntularınız, canınız öyle istemiş, bunları yapmışsınız, bunlardan ibaret. Halbuki kendi Rabbinizden böyle bir hidayet, apaçık bir kılavuzluk gelmiş ne yapacağınıza dair. Bu gelmişken hala bunlarlasınız, öyle mi denilmiş oluyor. Aslında burada اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ. Onlar zanna tabi oluyorlar. Zan, %50 ile %99 arasındaki insanda içinde oluşan kanaat. Bu kanaat kimi yerde çok çok önemlidir. Fakat burada daha çok delilsiz zan, buna kuruntu diyoruz değil mi Türkçemizde? Arapçada daha çok vehim diye de kullanılır. Kendilerince bir kanaate geliyorlar. Ama bu kanaatin arka planında, bu kanaatin oluşmasını besleyen fikirleri bir vahye dayanmıyor, bir gerçekliğe dayanmıyor. Atalarından öyle görmüşler, öyle düşünmüşler, canları öyle istemiş, hep bunu yapmışlar. Evet, bugün de insanlar kendi putlarını kendileri icat ediyorlar. Şu 21. yüzyıl içinde bile dünyanın birçok bölgesinde nice böylesi putlar yapıp putlarına tapan insanlık var. Eğer hakikat Allah'tan gelmeyecek olursa, beşer aklı gerçeği bulma noktasında çok yeterli değil. Bulanlar varsa da bunlar azın azı efendim bir sayı teşkil ediyor. Aziz dostlar, şimdi bu ayetler tefsir edilirken bazı tefsirlerimizde Karanik hadisesi diye bir olaydan bahsedilir. Esasen araştırmalar bunun aslının olmadığını ortaya koymuştur. Ancak belki dinleyicilerimiz arasında bu konulara ilgi duyanlar da olabilir. O konuyla ilgili de malumat verelim. Karanik sözlükte beyaz su kuşu, kuğu, turna, beyaz tenli, genç ve güzel kız anlamına gelen bir kelimedir. Aslında tekili gırnik kelimesi, karanik çoğuludur. Kureyş kabilesi mensupları putlarının Allah'ın kızları olduğuna inanır ve Kabe'yi tavaf ederken Lat, Uzza ve bir diğeri, üçüncüsü olan menat hürmetine. Çünkü bu üçü ulu kuğulardır ve şüphesiz şefaatleri umulan varlıklardır diyerek onları yüksekte uçan kuşlara veya diğer bir anlayışa göre melekleri Allah'ın kızları gördükleri için genç ve güzel kızlara benzetirlerdi. Evet, elleti turca şefaatuha diyerek bu tür böyle bir söylem diyelim, böyle bir cümle de sarf ediyorlar. Bunlara da isimlerini zikrediyorlar. Bunlar hürmetine değer gibi Allah'tan bir şey istemeye çalışıyorlar. Bazı ilk dönem İslam tarihi kaynaklarında yer alan bir rivayete göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin civarında Kureyşlerle birlikte otururken bu sureyi okumaya başlamış. Yani Necm suresini okumaya başlamış. 19 ile 20. ayetlere gelince güya şeytan 20. ayetin devamı gibi işte onlar ulu kuğulardır. Yani Eferaytumul Lata vel Uzza ve Menatet Salisetel Ukhra tilkel garani kulleti turca şefaatuha gibi böyle bir cümle araya sokuşturur şeytan. Bu şeytanın cinni bir şeytan mı yoksa Mekke kafirlerinden bir insan şeytanım olduğuna dair de kendi içinde farklı rivayetler, değerlendirmeler nakledilir. Bu cümleyi de orada bulunanlar, ki çoğu müşrik zaten, Peygamberimiz Necm suresini okuyor. Kendisine nazil olmuş ve bunu tebliğ maksatlı da okuyor. Bu cümleyi de araya birisi sıkıştırınca efendim bu sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu cümleyi söylemiş gibi, yani bunların şefaatleri umulur cümlesini söylemiş gibi oradakiler bunu böyle duyunca hep beraber secdeye kapanıyorlar. Bu surede de secde ayeti var, ileride gelecek ve sanki böylece seviniyorlar. Adeta bizim putlar da onaylandı. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hep bunlara kötü gözle bakıyordu. Bunların ilah olmayacağını söylüyordu. Artık o da demek ki bizim gibi değerlendirmeye başladı diyerek seviniyorlar ve secdeye varıyorlar. Adeta putçuluklarına onay vermiş gibi oluyor Resulullah haşa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu rivayet bir takım tefsirlerimizde geçiyor. Bir takım tarih kitaplarında geçiyor. Sonraki alimlerimizin birçoğu bu konuyu detaylıca incelediklerinde böyle bir hadisenin yaşanmasının imkansızlığını ortaya koyuyorlar. Çünkü bunu daha çok müsteşrikler de dillerine doluyor. Yani Müslümanların adeta kitabına saldırma maksatlı da şeytan ayetleri gibi bir takım uydurma rivayetler gibi Kur'an'ı karalama kampanyasına dönüştürüyorlar. Ve hakikaten böyle bir hadisenin yaşanma asla şansı yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baştan itibaren La ilahe illallah diyerek zaten ana mesaj buydu. Allah'tan başka gerçek bir mabut olamaz. Bu cümleyi Resulullah hep nakletti. İşte sizin taptıklarınıza ben asla tapmam dedi. Ve Kur'an Mekke'de özellikle şirki ve putçuluğu yere serdi. Efendimizin böyle bir şey söyleme durumu asla olamaz. Böyle bir konuda uzlaşması kesinlikle böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla araştırmacılarımız netice itibariyle bu rivayetlerin uydurma, sonradan kitaplara sokulma olduğu konusunda bir hükme varıyorlar. Ve doğru olan da bu. Onun için birçok müfessirimiz zaten bu ayetleri tefsir ederken bu konuya hiç değinmezler bile. Böyle bir hadisenin olmasını imkansız görürler ki gerçekte budur, böyledir. Hatta sonraki müsteşriklerden bir kısmı bile bunun gerçekle alakası olmadığını kabul etmek durumunda kalmışlardır. Değerli dostlar, bugün tabii sizlerle 30. ayete kadar inşallah tefsirini yaparız demiştik ama süremizin de sonuna yaklaştık. Dolayısıyla 24. ayete kadar yapmış olduk. Bir sonraki programımızda inşallah 24. ayetten itibaren devam etmiş oluruz efendim. Allah'a emanet olunuz.